Kıymetli gönül dostları, Erkam Radyo'dasınız. Hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Surulan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu akşam çok kıymetli, çok değerli bir konuğumuz var.
Ramazan'ın ilk cuma akşamı.
İlk cuma akşamı.
Bizlerle birlikte İhsan Açık hocamız bizlerle birlikte. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ne iyi ettiniz hocam, geldiniz.
Hakikaten iyi ettim ya, ben de çok manen burası çok güzel, çok tatlı. Geç gelmişim. Biraz daha erken gelseymişim iyiymiş yani.
Evet, biz yaklaşık 7-8 senedir programı sunuyoruz ama hocam anca sizi bulabildik, sizi ulaşabildik.
Elhamdülillah.
Latife ediyorum.
Allah daha uzun soluk nasip eylesin.
Allah
gerçekten.
Allah razı olsun başkanım.
Ramazan'ın bereketini de inşallah bütün dünyalar hissettirmeyi Allah cümlemize nasip etsin diyorum.
Eyvallah hocam. Yani daha stüdyomuza teşrif etmeniz bir 10 dakika 15 dakika oldu ama enerjinizle bizi böyle aldınız.
Yok, karşıdan bu müminin aynası ya. Siz.
Eyvallah.
Aynadan iyi gördüm yani. Görüntü güzel.
Yine alana bağladınız hocam.
Eyvallah hocam. Biz konuklarımızı genelde kendi dilinden şöyle bir hayat hikayesini dinliyoruz. Daha sonra onun üzerinden böyle size çok zor olmayan sorular soruyoruz.
Zaten sorular zor olduğunda öğrenip giriyoruz biz de. Yani sıkıntı olmuyor. Zor sorabilirsiniz inşallah. Şimdi tabii insanın kendisini anlatması hakikaten biraz zor ama günümüz dünyasında da böyle CV'miş, özgeçmişmiş ve moda olduğu için de oradan belki girmeyeyim de genel anlamda herkesin bir kendi hikayesi vardır ya, onun gibi başlamak lazım. Hamdolsun ben buna elhamdülillah diyorum. Ben İstanbulluyum, İstanbul doğumluyum. 1970 Yedikule. Yedikule İlkokulu, Zeytinburnu İmam Hatip. Sonrasında Bursa İmam Hatip'i bitirdim. Bursa İlahiyat. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda göreve başlamam 1989'dan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı personeliyim. İmamlık, vaizlik.
Biz daha dünyaya
efendim,
gelmemişiz.
İlçe
müftülüğü.
Varsınızdır da fiziki olarak piyasada yoksunuzdur. ondan sonra işte vaizlikten sonra ilçe müftülüğü. Ben Çaldıran, yani Van Çaldıran ve Mardin Nusaybin'de ilçe müftülüğü. Daha sonra da bir daire başkanlığım var merkezde Diyanet'te. Sonrasında 6 yıl kadar Urfa müftülüğü, Şanlıurfa İl Müftülüğü yaptım. Daha sonra da Sakarya İl Müftülüğü'nden sonra Türkiye Diyanet Vakfı'na vakfa başladım artık. Bir nevi espri yapıyorum. Artık benim Diyanet'le işim yok, artık ben vakıfçıyım diyorum falan. Hakikaten severek, isteyerek yaptığımız, zaten bizim personelimizin de genel itibariyle müftü de olsanız bir yönünüz mutlaka vakıfçıdır. Ama ben bizatihi işte mesaimin çoğunluğunu, hatta hepsini diyebilirim, şu anda vakıfla haşır neşir yapıyoruz. Bursalıyım. Aslen efendim işte Artvin Yusufeli'yim. İki çocuğum var.
Allah bağışlasın.
Gençleri kendi çocuklarım üzerinden tanıma bahtiyarlığına eriyorum yani. Hamdolsun. Gençleri çok seviyorum. Gençlerle ilgili muhabbeti bırakmamayı arzu
belli
ediyorum.
Oluyor zaten hocam. Yani dilinizden de yani.
Evet. Aynı zamanda Türk Gençlik STK'ları platformunda yönetimindeyim ben. O platformun en yaşlı üyesiyim yani. En yaşlı üyesiyim. Hatta arkadaşlar dedim, beni aranıza almayın. Ben yaşlıyım dedim. Hocam olsun yani, en azından sizin gibi olmamak adına burada olmanızda fayda var dediler.
Orayı gençleştirirsiniz hocam. Yani.
Gençlerle iyi muhabbetimiz oluyor. Tabii ben olaya hemen dalayım, şöyle bir dalayım.
Tabii ki, buyur,
dalalım. Şöyle bir kanı var. Biraz ondan ben rahatsız oluyorum. Yani genelde böyle özel muhabbetlerimizde, toplantılarımızda falan gençlikle ilgili olumsuz bir ön yargı olduğuna inanıyorum ben. Özellikle bizim 30 yaş üstünde başlıyor bu. 30 yaş altında pek öyle bir sıkıntı yok ama 30 yaş üstü gençlerin işte bozulduğunu, gençlerin artık ahlaksız olduğunu, gençlerin efendim dini duyguların zayıfladığını falan iddia ediyorlar. Ben de tam tersine olduğuna, bizim dönemden daha iyi bir gençlik olduğunu, bizim dönemden daha kaliteli bir gençliğin olduğunu, hatta bizim dönemden daha ahlaklı bir gençlik olduğunu iddia ediyorum. Bunu da her platformda, her bulunduğum ortamda savunmaya çalışıyorum. Ben hem Zeytinburnu İmam Hatip'te hem Bursa İmam Hatip'te okudum. İşte İlahiyat'ı da okudum. İmam Hatipler mesela, İmam Hatiplerle ilgili de aynı ifade kullanılıyor. İşte İmam Hatipler çoğaldı, işte İmam Hatiplerin işte seviyesi falan düştü, nitelik az şey oldu. Nicelik önemli değil, niteliktir falan bile. Şeytanın böyle sağdan yaklaşmaları vardır, evet. Ya. Bu tarz şeyler söyleniyor. Ben yine orada da aynı ifadeyi kullanıyorum. Şu anki İmam Hatipler, İmam Hatip öğrencileri, İmam Hatip nesli bizim neslimizden daha iyi. Ahlaken de daha iyi. Liyakat açısından daha iyi. Yani sanki bizim dönemde çok böyle alim yetişiyormuş da şimdi alim yetişmiyormuş gibi bir hava var. Hatta bazen latif olarak şunu söylüyorum. Biz İmam Hatip'te şeye başladık. İşte ilk Arapça derslerine başladık. 7 yıl boyunca Arapça nasıl öğrenilir metodunu tartıştık. İşte hocalarımızla, yani çevremizle falan filan. Sonra ilahiyata geldik. İlahiyatta yine hala tartıştık. Yani işte İmam Hatip işte tartıştığımız şeyleri. Hayır efendim, işte şu usulü öğrenir, bu usulü öğrenir, medrese usulüdür, moderndir falan derken bitti. Sonra Haseki'ye geldik. Haseki'de de işte Arapça böyle öğrenir diye falan tartıştık. Fakat günümüzdeki gençliğe bakıyorum. Arapça öğrenmek gerekiyorsa hemen öğreniyor.
Onu tartışmak yerine öğreniyorlar.
Tartışmıyor şu anda yani. Evet. Gençliğin en önemli şeylerden bir tanesi benim gördüğüm. Gençlik metot tartışmasına girmiyor. Hemen anında kendisinin ihtiyaç duyduğu ne varsa
teoriyi bir tarafa
hemen gidiyor ve onu öğreniyor, bitiriyor. Belki bugünkü gençliğin, yani bizim nesilden bir tık derler ya, gençlik diye konu alalım şimdi. Bir tık üstü olması, hatta 2-3 tık diyelim, üstü olmasının en büyük vasıflarından bir tanesi, bugünkü gençlik yalan söylemiyor. Hiç yalan söylemiyor. Yani çok önemli bir özellik bu. Yani imalı da olsa yalan söylemiyor. Şaka da olsa yalan söylemiyor. İçi dışı bir. Yani içinde ne varsa direkt ben ifade ediyor. Bizim dönem mesela çok iyi hatırlıyorum ben. Herkes hemen hemen anne babasına karnesini göstermemek adına çamaşır suyuyla üstüne muamele yapıyordu yani. Şu andaki gençliğin öyle bir şeyi yok yani. Annesine babasından gizlemek istediği bir şey yok. Öyle bir dünyalar yok. Yalan söyleme hem ihtiyacı duymuyor hem de yalan söylemiyor. Bu büyük bir erdem esasında. Gençlik en azından bu doğru sözlü olması yönünden bir kanca atılarak, yani eğer ki gençliği gerçek anlamda öğrenmek istiyorsak, gençliği anlamak istiyorsak oradan başlamakta fayda var diye düşünüyorum.
Peki hocam, siz çok güzel yaklaştınız konuya. Yani normalde ebeveynler işte çocuklarıyla olan aradaki uçurumu böyle sürekli bir sorun haline getirip bunu dile getiriyorlar. Fakat siz kendi yavrularınız üzerinden, kendi çocuklarınız üzerinden dediniz ki Türk gençliğini daha iyi anlıyorum işte kendi yavrularım üzerinden. Peki biz ailelerimizi bu kıvama nasıl getireceğiz?
Zaten ben hep onu söylüyorum. Şimdi hani gençliği, dilini anlamakla ilgili bir şey sorun oluşuyor. Gençliğe yönelmek lazım, gençliği değiştirmek lazım, gençliği böyle yapmak lazım derken benim tekliflerim hep şey oldu. Zaten gençlik mecrasında gidiyor esasında. Biz bugün o gençlerle, artık gençlerin dünyası, o gençlere yük olmamak anlamında neler yapmamız gerektiği hususunda bence aileler olarak, yani bireyler olarak veya büyükler olarak bizim dertlenmemiz lazım. Şimdi mesela şu ifade kullanılır. Şimdi mesela gençlere kitap tavsiye edeceksiniz diyelim şimdi. Gençlere kitap mı tavsiye etmemiz gerekiyor, yoksa gençlerin okuduğu kitapları mı okumamız gerekiyor? Çünkü nostalji mi yapıyoruz bilmiyorum. Yani sanki bizim nesil çok kitap okuyormuş da şu andaki nesle kitap tavsiye ediyormuş gibi bir havası var. İşte belki öğrencilik yıllarında 3-5 tane kitap okuyan insan sanki böyle haftada bir kitap bitiriyormuş veya 2 tane kitap bitiriyormuş bir havası var böyle. Gençliği efendim işte 100 kitap, 200 kitap böyle sıralaması falan yapılıyor. Halbuki hani İmam Hatip'te, işte ben Zeytinburnu İmam Hatip'te, Bursa İmam Hatip'te gördüğümde hani kitap okumak gerçekten okunmuyordu yani. Kitap okunmuyordu yani. Ve dini yayınlar tam ortadaydı, biliyoruz. Şu anda dini yayınların belki basım noktasında 100 katı, belki 1000 katı daha fazla kitap basılıyor. Hatta dini yayınlar bile tatmin etmiyor şu anda gençleri bizim. Çünkü o yayınları yapanların birçoğu da benim gibi 30 yaşın üstündekiler. Gençlik başka bir dünyada, bizim yayınlar başka bir dünyada. Gençlik kendi dinini bile başka dünya üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Ve din nedir, dindarlık nedir? Sonra kendi kendimize gündemler de oluşturuyoruz. İşte gençler deist oldu, şey oldu falan filan. Halbuki deistin ne olduğunu bile bizim nesil bilmiyor yani. Hani sadece öyle ol, hani ön yargısıyla gençliğin işte dindar olmadığını düşünerekten.
Gençliği itham ediyor aslında.
İtham ediyor yani, evet. Esasında. Gençliği belki de birkaç cümleleriyle ötekileştirerek farklı bir mecranın insanı zannediyor.
Bir de şey, gençlik derken bile bir ötekileştiriyoruz. Gençlik, evet, demiyoruz. Evet. Z kuşağı diyoruz hocam.
Evet.
Z,
evet,
kuşağı. Bu, ayrı bir tarafa itiyoruz onları sanki.
Zaten o daha da bir sıkıntı. Yani bazı hem batıya düşman bir şeyi sergiliyoruz. Güya gençleri batı hayranlığı noktasında tenkit ediyoruz. Ama gençlerden daha fazla biz batı yabancı esasında. Yabancı şeyine girmişiz. Onları değerlendirirken bile. Halbuki gençlik daha yerel esasında. Bakarsanız daha basit şeylerle çok rahat kendi kendine yetinebilmeyi biliyor yani. Ama bizde tam tersine batı olmasa biz dini literatürü bile açıklayacak pozisyonumuz yok şu anda yani. O kadar zorlamalarımız var ki yani. O kadar zorlamamız var ki. Ha, yeni yeni belki güzel şeyler olduğuna inanıyorum ben. Hatta onlar da gençlerin belki ufuk açmasıyla oluyor. Bugün ilahiyatlar bile gençler vasıtasıyla şeye girdi. Yani kendi donanımlarını yükseltmeye başladı. Şu anda mesela biz 29 Mayıs ilahiyatımız var bizim, Türkiye Diyanet Vakfı'nın. Yani oradaki hocalarımızın ifadesi şu: hayatımızda bu kadar kaliteli genç görmedik diyorlar yani. Yani bu kadar donanımlı. Şimdi Arapçasını halletmiş mesela, diyelim ki ilahiyatı bitirmiş, Arapçasını halletmiş. Ya bırakın artık yani, genç Arapça roman yazabilecek kapasitede gençlerimiz var şu anda. Arapça roman yazıyor. Hani tercüme falan demiyorum. Arapça roman yazıyor bu çocuklar. Yani evet, bunları göremiyoruz. Yani gerçekten ben İmam Hatip'lerin de gençliğin de dünkü gençliğe göre daha iyi olduğu kanaatindeyim. Ha, şunu derse büyüklerimiz, ona katılırım. Çok güzel imkanlar var. Çok güzel fırsatlar var. Bu fırsatlarla daha iyi bir gençlik olabilirdi diyorlarsa kabulüm. Ama onun kabahati gençler değil. Onun kabahati biziz. Evet. Yani o noktada da yani gençleri suçlamamak lazım. Yani şu anda bir genç istediği an istediği gayrimeşru hayata o kadar rahat ulaşabilir ki. Ama bakıyorsunuz genç bununla ilgili bir dünyası yok yani. Kendi alanına hedeflenmiş. Mesela ben efendim üniversite okuyacağım diyorsa üniversiteyle ilgili bir dünyası var. Efendim dil öğrenmek istiyorum diyorsa dil öğreniyor. Arkadaş bir kitlem oluşturacağım diyorsa yapıyor. Efendim bir müzik grubu kuracağım diyorsa müzik grubu kuruyor. Evet. Hani gidip de bununla ilgili böyle ortalığı şeye vermiyor yani. Berbereye vermiyor yani. Öyle bir dünyası yok. O yüzden ben gençleri takdir ediyorum.
Hocam yeğenimiz var. Özür diliyorum, lafınızı ballayı kesmiş oldum. Burada bir İmam Hatip Lisesi'nde okuyor. Hazırlıktan işte pandemi gelene kadar, yani lise 3'e gelene kadar her yaz bir farklı ülkeye götürdüler onları. Farklı bir ülkede en az bir aylık bir program yaptılar. Ve onların Arapçayı öğrenebilmesi, işte Arapçada daha üst seviyeye gelebilmeleri için hem normal buradaki eğitimlerinde hem de onları pratiğe dökmek için yazları programlar yaptılar. Üçüncü sınıfın sonunda da burada turistlerle ilgili bir program, işte onları görevlendirdiler. Farklı belediyelere, turistlerin geldiği belediyelere. Orada işte gelen turistlerle Arapça konuştular vesaire. Daha ilahiyata gelmeden, yani İmam Hatip yıllarında dil meselesini bir defa çözmüş oldular.
Evet, aynen. Şimdi ben bir örnek daha vereyim. Mesela bizim neslin en çok gençliği tenkitlerinden bir tanesi de yeni neslin sosyal medya bağımlısı, internet bağımlısı, hatta daha önceleri televizyon bağımlısı diyorlardı. Televizyondan kurtuldu gençlik. Bununla ilgili çok bağımlı deniyor mesela. Ama bakıyorsunuz ki çocuk annesinin babasının elinden artık ya yeter bakma. Telefon alıyor veya işte akşama kadar dizi seyrediyor.
Aslında gençliğin değil, bütün herkesin problemi bu yani. Ama biz sanki sadece gençler yapıyormuş gibi.
Ama gençler daha az yapıyor. Ben onu fark ediyorum şimdi. Mesela genç ihtiyacı kadar sosyal medyada, ihtiyacı kadar televizyonun karşısında, ihtiyacı kadar mesela diyelim ki az önce dedik ya, hiçbir genç 2 saatlik, 2,5 saatlik bir dizi film izlemiyor yani.
Evet.
İzlemiyor, öyle böyle bir dünyası yok yani. Ama mesela benim çocuklara diyor, hocam baba diyor işte nasıl diyor 2,5 saat duruyorsun onun karşısında diyor. Nasıl sabrediyorsun falan. Ve haklı hakikaten.
Daha
düşünüyorum.
Daha seçici hocam.
Yani düşünüyorum şimdi 2,5 saat hakikaten, hani biz birçok şeylere bir şeyler dendiği zaman vaktimiz yok diyoruz ya. Esasında vakti hoyratça harcayan bizleriz esasında. Gencin vakit harcamakla ilgili sorunu yok. Çözebiliyor. Sosyal medyada da öyle mesela. Çok nitelikli şeyi var. Paylaşımlar yapıyorlar. Nitelikli gidiyorlar. Akşama kadar sosyal telefonun başında olmuyorlar. Ama o ne dedi falan demiyorlar. Hatta bu pandemi, işte pandemi demeyelim. Salgın hastalık diyelim. Salgın hastalık döneminde en az bunalım onlar yaşadı. Yani gerçekten esas bunalımı büyükler yaşadı yani. Gencin öyle bir sorunu yoktu yani. Sıkıntısı yoktu. Ama 30 yaş üstü çok bunalım yaşadı şu anda. Dışarı çıkmamak. Mesela bir kahve kültürü vardı mesela. Hani insanlarda. Evi sevmeme. Efendim yemeğini yiyip hemen kahveye koşma. Duman altında kalma falan. O dönemde bakarsanız gençlik çok rahat geçirdi bunu. Evet. Çünkü gençliğin şeyi yok. Hani öyle kendisini bir yere bağımlılığı yoktu yani. Esas bağımlılar biziz. Hani evet. 30 yaşın üstü esasında çok büyük bağımlılıkları var. O bağımlılığı aldığınız zaman bitersiniz. Yani mesela sabahleyin efendim çay içecek bizim nesil yani. Çay olacakken çayın efendim işte sıcaklığı belli, şeyi belli, şeyi belli. Mutlaka olmazsa başı ağrır. Efendim itiraz eder. Gençliğin böyle bir dünyası yok. Öyle rutin ve bağımlılığı yok. Buna da biz kızıyoruz yani. Kızıyoruz. Diyoruz ki yani illaki saati saatine her şey olacak diye. Gençlik böyle bir dünyası yok. Daha özgürler. Daha özgürlüğünü hissettiriyorlar. Hani ağır bir laf olacak ama münafık değiller yani. Yani ben aynen, gençlikteki en oldukları önemli gibi. Şey. Yani gençlikte çok rahat konuşabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki farklı fraksiyonda bir gençle daha rahat konuşuyorsunuz ama 40'ını 50'sini aşmış farklı fraksiyondaki bir kişiyle ön yargı yani biz sizi biliyoruz falan filan diyor. Ama 20 yaşın altındaki bir gençle gidin muhabbet edin. Sizde hiçbir dünyası farklı bile olsa eğer ona muhabbet ederseniz açılıyor. Çok rahat konuşuyor. Düşündüklerini söylüyor. Ya işte ben bunu söylersem işte karşıdaki hoca yanlış anlar falan demiyor yani. Direkt ben içindekini söylüyor. Çok evet. Da rahat söylüyor.
Eyvallah. Gençliğe bence bu bakışınız çok önemli. Çünkü ben de din ve gençlik çalıştayının bir raporunu okumuştum. Böyle bir çalıştay yapılmıştı. Orada da gençler genelde şunu söylemişti. 20 yaş civarındaki gençler. Yani bizde hep üstten bir konuşma. İşte din adamlarının dili. Veya işte
dikte etme.
Veya büyüklerimizin dili hep böyle. Bu bize hep iğreti ediyor. Yani bu dilden biz hoşlanmıyoruz demişlerdi. Gerçekten bu bakış açısı bence çok önemli. Yani belki de birçok şeyi önüne atacak bir bakış açısı bence yani kıymetli.
Evet.
Çok damardan girdik hocam böyle. Evet. Konuya böyle.
Ne bileyim arada... karşılık gençler gelince cevabı.
Ramazanınız mübarek olsun. Tekrar hoş geldiniz diyelim.
Bir eser arası verelim mi?
Verelim.
Müsaadeniz olursa hocam.
Tabii ya.
Settar Allah diyelim mi?
Olur.
Eyvallah.
Günahlarımızın setri için. Eyvallah. Affı için aynı zamanda da. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Erkam Radyomuzda Hasbihal programımız güzellikleriyle devam ediyor. İhsan Açık hocamız bizlerle birlikte bir eser aramız olacak. Eserin ardından muhabbetimiz kaldığı yerden devam edecek inşallah.
Rabbimizdir bir Allah Hidayete ermişiz, Rabbimizdir bir Allah. Huzurunu bulmuşuz, Rabbimizdir bir Allah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Karşı koyarız, küfre karşı koyarız, aşkullahla doyarız, Rabbimizdir bir Allah. Şirke karşı koyarız, küfre karşı koyarız, aşkullahla doyarız, Rabbimizdir bir Allah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Resulünü görmüşüz, Rabbimizi sevmişiz, Muhibbi ehli şevkiz, Rabbimizdir bir Allah. Resulünü görmüşüz, Rabbimizi sevmişiz, Muhibbi ehli şevkiz, Rabbimizdir bir Allah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah.
Hocam i̇şte, siz de eşlik ettiniz, Allah razı olsun.
İşte bu.
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş. Ramazan ayının da
ilk cumasındayız. İlk cuma akşamında.
Belki Allah diye dua ettik.
Çok güzel. Belki de deminden beri konuşmak istediklerimizin özetlerinden bir tanesi de bu. Evet. Niye diyorum? Şu anki nesil mesela daha fazla musiki şinas. Yani birçok genç şu anda işte ney üfleyebiliyor, gitar çalabiliyor, saz çalabiliyor. Bizim dönemimizde hemen hemen çok nadir attan bir kardeşimizi bulacaksınız da işte ezgi okutmak için bir şey yapacaksınız da, evet, yoktu yani.
Mesela İmam Hatipler'de proje hemen okulları var, sanat okulları.
Tabii şu anda mesela özel birkaç tane okul mesela şu an direktmen artık konser verecek, evet, pozisyonlara geldiler.
Mesela Üsküdar'da bir Burhaniye'de, evet, var. Benim, evet, de gitar dersi
var. Var, çok güzel. Çok da güzel şeyler çıkartıyorlar.
Orkestralar var, ezgi grupları var. Gerçekten bu anlamda imkanlar da önemli.
Hala birçok mesela 50-60 yaşındaki birçok kişi Keşke bir gitar çalmayı bilseydim, saz çalmayı bilseydim, kanun çalmayı bilseydim. O heveslerle dünyaları var. Ama yani işte şöyle, gençken olmayınca, o kulak gidince.
Şimdi biz Yusuf Bey'le beraber bir ortamdaydık hocam. Böyle dost meclisinde.
Önemli bir ortamdı.
Yani çok sevdiğimiz, sizin gibi sevdiğimiz abilerimizin, hocalarımızın olduğu bir ortamda. İşte bir hoca efendi geldi ve dedi ki, İşte ne yapıyorsunuz? Ne üflüyorum? Aa, çok güzel, biz neyi çok severiz falan filan dedi. Bir yandan da Yusuf işte dedi ki, ben de gitar çalıyorum.
Böyle. İşte.
Olsun dedi ya.
Size de lazım.
Ötekileştirildim. Yani bu, sizin gibi hocalarımız böyle işte görünce bu yaklaşım, hani musiki olan yaklaşım, gençlere olan yaklaşımı.
Şimdi tabii bakın, gençlerin kalbine nelerle girmeniz lazım? Mesela diyorsun, hani güya gençleri anlayacağız ya. Bir kere gençlik müziğe kulaklarını açmış yani. Siz bu müzikle ilgili bir mesafe koyarsanız.
Ya bunu görmezden gelince bu sefer farklı kültürlere de yöneliyorlar.
Yani genci artık yönelemiyorsunuz yani. Siz şimdi hele hele ona müzik türleriyle ilgili de çok karışırsanız. Mesela türleriyle çok karışıyoruz mesela. İlla ki ya Türk ağır musiki, Türk sanat musiki dinlemek istiyoruz. Veya işte kendimizin çocukluk zamanındaki türküyü veya efendim tasavvuf musikisini dikte ediyoruz. Halbuki o çocuk belki de kendi sevdiği müziği yapabilse veya dinleyebilse bizim müziğimizi de aşacak esasında.
Evet, ve aslında Türk müziğini de dinleyince belki tabii, daha da etkilenecek, daha da onun üzerine katacak.
Belki de yani üste bir şey koyacak, evet. Çok da güzel eserler çıkartacak ama biz ona ön yargı şeklinde belki de dikte ettiğimiz için onun uzaklaşmasını sağlıyoruz. Ve bunu da bazen sanatçılarla ben görüyorum. Çok tanıdığım sanatçıları var. Yani musikiyi yıllar sonra artık, hani kendisi müzik yapmış müziğin içinde ama musikiye sonradan üzülerek giriyor. Ve bunu da ön yargılar olduğu için, hani o alanı ona vermedikleri için ya da ön yargılı olduğu için dinlemiyor. Ama daha sonra dinleyince, hani onu haz edince tabii müzik adamı kaliteden anlıyor yani. Artık dinleye anlıyor. Çok güzel şeyler oluyor. Bir bakıyorsunuz ki bir rock müzikçisinden çok şahane başka şeyler çıkıyor yani.
Evet.
Ama yeter ki o müziği iyi yapsın, iyi kaliteyi yakalasın.
Eyvallah.
Hiç unutmuyorum, bir abimiz vardı, iyi bir rockçıydı o. Şimdi bana şöyle tıkır tıkırlar yapıyordu falan. Bunu tarif et diyordu falan. Hani aynı sen de yap diyordu falan. Niye diyordum? Bakayım, kulağını ölçeceğim diyordu. İşte kulağını ölçeceğim diyordu.
İşte konservatuar sınavlarına bu imtihanlar alınıyor işte. Evet. Kulağını anlayabilmek için.
Ritim sınavı yapmışsınız.
İşte öyle.
Sizin gençler iletişiminiz yani şu anda anladığımız kadarıyla çok iyi gidiyor yani. Bu
çok Allah şükürler olsun.
Evlatlarınızdan da dolayı ama genelde gençlerle bir çevrede de bulunuyorsunuz herhalde.
Tabii. Hatta Türkiye Diyanet Vakfı için de biz hemen bir gençlik kolları açtık. Bizim Türkiye Diyanet Vakfımızın gençlik kolları yoktu.
Yahya Bey var ama orada mıydı? Yahya Uyar.
Evet, ha, bizim tabii gençler.
Kamplarla ilgili.
Evet, yani gençlerle ilgili böyle faaliyetlerimiz vardı ama isim olarak Türkiye TDV gençlik yoktu yani. Onun sıkıntısını fark ettik biz. Hemen kurduk. İşte 6 ay falan oldu. Hemen şu an yapılanmalar başlandı.
Maşallah.
Gençlik hakikaten gördük ki bizi taşıyor. Bunu en bariz ben şeyde gördüm. Şimdi İzmir depremi olmuştu. Hakikaten bütün vatandaşımız orada yani. Devlet orada, millet orada, efendim sivil toplum örgütleri orada. Artık böyle ufacık böyle bir şey bile olsa bizim toplumda duyarlılık çok arttı yani. Çok arttı. İzmir'de biz şeyle karşılaştık. Gençler müthiş şekilde Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyetlerinde olmak istediler. Şimdi biz oraya bir şey kurmuşuz. İşte yemek dağıtıyoruz falan. Masalarımız var. Tabii pandemi şeyi de var. Hani insanların ellerine falan veriyorsunuz. Genç geliyor, bakıyorsunuz bakkaldan veya bir yerden almış püsküvit koyuyor. Bu masaya bunu koyabilir miyim? Niye? İşte benim de bir katkın olmasını istiyor falan. Biraz sonra geliyor, ben yelek giyebilir miyim? 15-16'daki genç kızımız, şeylerimiz geliyorlar. Baktık ki yani genç hakikaten hani bugün deniyor ya gençler hakkında. Sorumsuz, vurdum duymaz. Tam tersine yani. Gençlik esasında mevzi de dışta kaldığı için
Fıtrat üzere aslında da biz birazcık esasında, uzaklaştırıyoruz.
Esasında baktık, ondan sonra ben dedim arkadaşlar çekilin dedim. Biz çekildik kenarıya. İşte imamları, Kur'an kursları çekildik biz. Alana tamamen o dağıtıma gençler, 15 tane genç bir anda geldi. Arkadaşlarımı çağırabilir miyim diye. Dağıtımı onlar yaptı. O kadar mutlular ki.
Çok güzel.
O kadar mutlular ki.
Aslında nebevi bir metot da yani.
Ama sorsanız mesela şimdi insanlara, yani işte gençlik sorumsuz falan. Tam tersi. Duyarlı. Hiçbir beklentisi de yok. Hani ben oraya çıkayım da beni görsünler de. Öyle bir dünyası da yok. Hani ben çalışayım da amirim. Amiri falan yok ki. Evet. Kimse tanımıyor.
Tamamen gönüllü.
Tamamen gönüllü şeyle. Dedik ki hakikaten biz gençlerle ilgili bir faaliyet alanına girmemiz lazım diye. Yeter ki gençlik bir hedef gösterilsin. Yani hedef de gösterirken dikte ederek değil. Hani hedefi kendisi hissetsin.
İnisiyatif
vererek. Onu tabii onu hissettiği an gençlik vurdum duymazlık kesinlikle yapmıyor. Tam tersine sizden daha fazla öne atılarak gerçekten önemli işler yapıyor. Biraz duygusal moda girmek istemem ama 15 Temmuz'da 250 tane şehidimiz var. Yani hatta daha da arttı sonra da. Yaş istatistiklerine bakarsak genç mi çok, yani yaşlı mı? Gençler çok yani.
Evet.
Hani bizim o haylaz dediğimiz, efendim yani şöyle böyle dediğimiz gençler hemen canını verdi yani. Yani önce gençler gitti.
En önde
yolamayan. Hemen gençler
evet.
gitti.
Evet.
Birçok kişi işte şuna sorayım, buna sorayım, ne yapacağız falan derken gençlik hemen sokağa çıktı. Yani sahip çıkmaysa devletine, milletine, dinine sahip çıkma açısından da gençleri önde görüyorsunuz. Yeter ki gençlerle ilgili doğru tanımlamalar yapılsın.
Bu sorumluluk verme.
Ön yargılar kalksın. Hep gençlik üzerinden gittik ama kusura bakmayın.
Estağfurullah. Öyle. Aslında bizim de dinleyici kitlemiz öyle yani gençler. Hasbihal programımızda. Aslında bu söylediğiniz mesela sorumluluk verme, inisiyatif verme biraz Peygamber Efendimizin de kullandığı bir metot değil mi? Yani o sahabi döneminde işte ordunun başına gençleri geçirmesi, tabii. Ondan sonra etrafında
ya
baktığımız zaman
işte ilk ayaklarının üzerine çıkarak işte mesela evet. Ben boylarını büyütmek istedim. Yani ben artık yani bu işi yapacak güçteyim, sorumluluktayım diyerek esasında yani, tabii bunu fark edemedik.
Sahabi döneminde de çok görüyoruz yani Efendimizin o İslam'ın ilk yayılmasına özellikle hani etrafında baktığımız zaman hep genç sahabiler tabii. Var. Yani devamlı olmuyor.
Ama şimdi biz de etrafımızda gençler o zaman rahatsız oluyoruz.
Biz şimdi 18-19 yaşında çocuk acaba bakkaldan bir şey alabilir mi falan. Hani çocuk şu sorumluluk şey yapılır mı falan.
Onu ben çocuğumla çok yaşadım. Şimdi şöyle Urfa'dayken yakın çok böyle 150 metre yani çok yaygın olan market var. Reklam yapmayalım. Bir markete yollarken bile çocuğu yani işte orta üçte okuyor o zaman. Son sınıfta. Yani işte 150 metrekare akşamdır şey olmasın falan filan. Böyle bir tedirginliğimiz vardı. Sonra bizim olan şeyi kazandım. Dedi ben İstanbul'da değil de Konya'da okumak istiyorum dedi. Dedi ya İstanbul'da dedi falan dedi ben Konya'da okumak istiyorum falan. İşte Konya'da işte şu Tahir Büyükkökçü İmam Hatip'te Arapça çok iyi öğretilmiş bu falan filan. Hedefi belirlemiş yani. Zihin dünyasında belirlemiş. Arapça çok iyi eğitim varmış. Oradan işte Sudan'a gidiyorlarmış baba. Sudan'a gidiliyormuş falan filan diye. Tamam dedi artık. Kabul ettik biz de yani. Şimdi gittim. Şimdi biz çocuğu 150 metre ileriye yani markete giderken düşünürken 3,5 ay sonra Sudan'a gitti. 3,5 ay sonra Sudan'a gitti. 3,5 ay orada kaldı. Yani hani öteki odada bile var mı yok mu diye şey yaparken evet. Bir anda çocuk gitti ve orada yetimlerle kaldı. Orada yetimlerle birlikte kaldı. Bize ondan sonra yetim nedir, yetim ne yapar, niçin yapar? Mesela tabii biz kürsülerden, vaazlardan konuşuyoruz. Veya işte bazen işte gidiyoruz yetimlerle konuşuyoruz ama o yetimin bize portresini çizdi yani. Rekmançı yetimle yaşamış yani. Yaşamış, beraber işte oda arkadaşlığı yapmış. Onlarla muhabbetini yapmış. Yetim ne demek? Yetim tabii biz onu vaaz kitaplarından şeyden veya takım böyle güzel şeyler öğreniyoruz. Yer yer böyle
ama hayatın içinde öğrenmek farklı.
Sembolik olarak da bazen ziyaret de ediyoruz. Hele şu anda yetimlerle ilgili biraz daha programlara ağırlık veriyoruz ama onlarla dost olup hayat yaşamak farklı bir dünya.
Evet.
Orada da gördüm ki yine bir çocuğa, bir gence fırsat verdiğinizde, hani bir endişe vardır ya, hani ana baba endişesi, hani sizin gözünüz önünde olmazsa acaba, burada biraz Rabbimizin de hani kayyumluğuna, Rabbimizin gücüne maalesef çok ifade etmek istemem ama güvensizliğimiz var gibi geliyor.
Yani bir tevekkül
yok
noktası
yani.
Biraz yok zor yani.
Sanki biz koruyoruz gibi geliyor. Abi evet. Çocuk gözümüzün önünde de bir bardak su içerken boğulabilir yani.
Eyvallah, doğru.
Yani boğulabilir yani, yani. Ne yapabilirsiniz?
Meşhurdur yani, yavrusunu mesela bir hayvan bile yanından atar sonra, bir süre sonra yani. Tabii. Artık uçmayı öğrensin mesela bir kuş diye atar.
Evet evet.
Onun gibi biz yapamıyoruz maalesef.
Yani biz esasında korumacılık rolüyle esasında çocuğumuzu koruduğumuzu zannediyoruz. Tam tersine çocuğumuzu yavaş yavaş kaybettiğimizin farkında değiliz. Çocuğumuzu kaybediyoruz. Yani bir nevi tasmasından tutar gibiyiz ama o tasma bir koptuğu anda bu sefer bir daha sizi görmüyor yani. O daha kötü oluyor.
Bu söylediğiniz nokta da önemli mesela, dışarıda okula okumak, liseyi. Hı hı. Biz mesela lisede belki yaşamamız gereken şey değil, üniversitede yaşıyoruz artık belki. Bizim zamanımız öyleydi. Şimdi mesela tabii, liseler daha sosyal. Liseye giden bir öğrenci işte yurt dışına çıkıyor, etkinlik tabii, yapıyor, kulüp tabii, kuruyor. Bizim zamanımızda mesela, bizim zamanımızda yoktu derler. çok da öyle demeye gerek yok ama hani, bilmiyorum, belki benden dolayı. Biz lisedeyken böyle çok sosyal faaliyet böyle aşırı derecede yoktu bu derece.
Sen, yani, sen İmam Hatip okumadın, o yüzden. İmam Hatip okuduk, biz de her türlü sosyal ya, faaliyet doğru, var.
İmam Hatipler o yönden biraz daha evet, avantajlıdır. Doğru. Yani gerçekten İmam Hatip'in o sosyalliği hep oldu.
Evet, hocam şimdi noktada, biz Önder Vakfı var aynı zamanda. O birçok faaliyetlerde bulunuyordu. İşte güreşler yaptık, münazara yarışmalarında bulunduk. İşte tiyatrolar, hakeza.
O kadar değil de.
Güreş yaptınız mı?
Bu kadar yoktu diyelim. Çok tiyatro güzel falan vardı. Çok. Eyvallah.
Scrabble yarışmalarına katıldık, dereceler aldık.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz.
Şimdi mesela mesela şu anda yine dünya, her yıl dünya birincisi oluyor Arapçada, müzakerede.
Evet.
Her yıl bir yani İmam Hatip'imiz birinci oluyor. Düşün yani, bu kadar Arap ülkesi katılıyor. O Arap ülkelerin içerisinde bizim çocuklarımız gidiyor da münazara da. Yani Arapça yapılıyor münazaralar. Arapça'da birinci oluyorlar. Yani ne kadar önemli bir şey. Hani dün sadece anlamaya çalıştığınız veya metin çözmeye çalıştığınız bir ortamda siz Arapça münazara yaparak dereceye giriyorsunuz ve birinci oluyorsunuz. Artık birinciliği kaptırmıyorlar. Her yıl birinciler. Maşallah. Yine yeni bir daha oldular. Evet.
Evet, hasbihal programımız devam ediyor.
Bitti mi yoksa?
Yok. Yavaş yavaş.
Sakın bitlemeyin. Bitiremezsiniz.
Sanatçı hocamızla beraberiz.
Hocam bir alan sorusu sorabilir miyiz?
Evet. Gençleri konuştuk.
Yaklaşık 35 dakikadır. Evet. Şimdi Diyanet Vakfı'nın ikinci mütevelli heyeti başkanısınız. Diyanet Vakfı ile ilgili, yardımlaşma ile ilgili de bir soru yöneltmek istiyorum, eğer tamam, müsaadeniz varsa.
Şimdi Türkiye Diyanet Vakfı'nı biz şöyle özetliyoruz. Üç kelimeden oluşması çok önemli. Bunu biz çok önemsiyoruz. Yani birincisi Türkiye kelimesi. Türkiye kelimesini bu bir sorumluluk anlamda. Tabii onur, ama onurla birlikte size mutlaka bir sorumluluk veriyor. Yani düşünceleriniz, fikirleriniz, efendim faaliyet alanlarınız Türkiye'nin maddi ve manevi menfaati ve genel çizgisine uyması gerekiyor. Yani Türkiye'ye rağmen siz bir şey yapamazsınız. Yapmamalısınız. Türkiye'nin boynunu bükük eğdirtmemeniz gerekiyor. Hem ülke için yaptığınız faaliyetlerde hem de ülke dışında. Ki hamdolsun şu anda 149 tane ülkeye gittik. Yani 149 ülke Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla insani yardımla veya bir takım faaliyet, sosyal faaliyet, kültürel faaliyetlerle Türkiye'yi tanıyor. Türk bayrağını görüyor. Bunu şunda çok önemli hissediyoruz. Mesela şu an Afrika'da ve Arakan'da tabii başta olmak üzere insanlar artık beyaz yüzü görmek istemiyor. Yani beyaz insanı görmek istemiyor. Çünkü beyaz demek bir şey veriyor ama verdiğinin karşısında kat kat alıyor. Yani her şeyinizi alıyor. Çocuğunuzu alıyor, insanlığınızı alıyor, toprağınızı, her şeyinizi alıyor. Ama Türk bayrağını görünce ve özel Türkiye Diyanet Vakfı'nı gördüğünde bunlar gerçekten bizim için, yani bizim iyiliğimiz için olduğunu söylüyor ve bu nokta çok rahatlar. Hiç unutamadığım bir anım var. Onu da söyleyerek hem olaya tabii dalmış hocam olalım. Şimdi eşimle biz şeye gittik. Çad'a gitmiştik. Çad'da 9 tane su kuyumuzu açacaktık. Tabii o sırada da tabii insanlarla hasbihal etmeye çalışıyorsunuz. Tabii bizler böyle hele küçük küçük böyle o Afrikalı zengin çocukları görünce hepsini kucağına almak diyorsunuz. O kadar şekerler ki yani. Çok tatlılar diye almak istiyorsunuz. Hanım almak istedi birkaç tanesini falan, böyle geri durdular. Vermediler. Dedim ki Allah Allah, ama arkadan çocuk, bir çocuk söyledi. Nasara diyor. Yani bize. Nasara dedi. Ben dedik bu Nasara'yı niçin kullanıyor bunlar? Sonra baktık ki yani bizi hanımı şey zannetmişler. Rahibe zannetmişler. Tabii biz hemen o sıcaklıkta yeleği giymemişti hanım. Dedim hanım çabuk yelek giy. Hemen yeleği giydi. Türk bayrağını görünce hemen onlara Kur'an okudu. İşte ben Türkiye'den geliyorum diye ifade ettim. Hanım da Arapça biliyordu. Arapça da konuşmaya başladı onlarla. Bu sefer tabii hemen vermeye başladılar. Yani öğrendik ki o köylere varıncaya kadar rahibe bayanlar geliyorlar, rahibeler geliyorlar. Çocuklarınıza bakamıyorsunuz diye kız çocuklarını alıyorlarmış. O gün de zaten Fransız Cumhurbaşkanı o gün de oradaydı. Şu televizyondan o ifadeyi kullanmıştı. Kızlarınıza bakamıyorsunuz, kızlarınızı biz yetiştireceğiz diye ifade kullandı. Yani gördüm ki o zaman bizim orada olmamız gerekiyor yani. Hani bazıları diyor ya ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var Afrika'da. Biz orada olmazsak insanlığımızı yitiririz. Bir. İkincisi biz orada olmazsak Türkiye'yi de yitiririz. Biz orada olunca Türkiye'miz Türkiye kalacak. Evet. Daha büyüyecek.
Kesinlikle.
Ve beklenti de var. Yani artık insanlar Suriye'deki mesela şu oldu geçen yıl Ramazan ayına böyle hatırlarsanız Mart'ta başladı şey. Biz Mart'ta tedbirlerimize başladık şimdi. Salgınla ilgili sıkıntılar var. Artık yurt dışına çıkamıyoruz. Dedik ki karar aldık. Dedik ki biz artık bu yıl yurt dışına göndermeyelim. Eleman gönderemiyoruz şeklinde diye. Fakat bize mesajlar gelmeye başladı. Türkiye ne yapar yapar bize yardım eder. Bizi bırakmaz. Deyince tabii arkadaşlarla biz tekrar toplantı yaptık. Dedik ki ya bu iş bize çok sorumluluk yüklüyor. Ne yapalım gönderelim dedik. Ne oldu? Biz 111 ülkeden öğrenci okutuyoruz burada. 111 ülkeden buraya öğrenci geliyor. Aşağı yukarı şu ana kadar 10.000 öğrenci mezun ettik.
Maşallah.
10.000 tane öğrencimiz işte bizde İmam Hatip okumuş, ilahiyat okumuş, yüksek lisans yapmış, doktora yapmışlar bile var. Yani aşağı yukarı bizle 10 yılı, 15 yılı bizimle geçirmiş. Bu gençlerimiz şimdi kendi ülkelerinde bir takım işlerle uğraşıyorlar. Onlara biz dernekler de kurduruyoruz. Yani kendi yerinde derneklerinizi kurun diye. Ve hamdolsun o gençler şu anda bizim dağıtımlarımız. Mesela kurbanda çok başarılı görülüyoruz biz. Başarılıyız. Niye başarılıyız? Çünkü bizim aşağı yukarı 10.000'e yakın böyle öğrencimiz var. Onlar üzerinden yapıyoruz bunu.
Yani kendi partner kuruluşlarınızı oluşturuyorsunuz.
Tabii.
İnsan kaynağınızı oluşturuyorsunuz.
Aynen öyle. Mesela şimdi ben pazar günü şimdi gideceğim. Lübnan'a gideceğim. 4 tane partner kuruluşumuz var orada. Yani onlarla yapacağız. Onlar bizim öğrencilerimiz.
Eyvallah.
Hani öğrencimiz. Hatta şu oldu. Lübnan'da patlama oldu. Bizim kurbandaki giden arkadaşımız vardı. Merkezden göndermiştik. Fakat oteldeyken bomba patladığı için otele de sirayet etmiş. Yaralandı. Biz ona diyemedik hemen yani şimdi bir şeyler yap diye. Fakat işte bizim oradaki öğrencilerimiz, Kadir İmam Hatip son sınıf öğrencimiz. Hocam dedi ben öğrencileri topladım. Su aldım. Bayağı bir su aldım işte depolardan. Ekmek de aldım. Su ve ekmek dağıtıyorum. Müsaadeniz var mı? Dağıt dedik. Hemen arkadan işte tabii şeylerini yolladık. Daha fazla alabilmesi için. Yani ve o gün hani diğer mesela...
Yani vakıf kurmakla yetinmemiş, vakıf insan olmuş bir de var.
Tabii. Şimdi o gün mesela şu oldu. Türkiye Diyanet Vakfı, yelekleri de var hepsinin hamdolsun. Türkiye Diyanet Vakfı o patlamada ilk sivil toplum örgütü oldu orada. Su ve ekmek dağıtarak. Herkes şaşırmışlar. Bunlar nereden çıktı? Halbuki oranın insanı. Geçen ay mesela Endonezya'da deprem oldu. Yani biz deprem haberlerini bile duymadan bizim oradaki gençler hemen yeleklerini giymişler. Hemen sularını da atmışlar. Yardımlara gitmişler. Sonra da film şeylerini çekmişler. Bunlar şeyi çok iyi beceriyor. Yeni nesil gençler.
Evet.
Hemen işte kendi kurgularını oluşturuyorlar. Kendi şeylerini oluşturuyorlar falan.
Maşallah. Yani gönderdiler. Bir emir beklemeden hemen kendiliğinden
artık öyle bir artık şey vakıf artık şey oldu. Yani iyiliğin bir nevi kurumsallaşması oldu. Yani zaten biz bunun için çok uğraşıyoruz. Yani hani illaki böyle bir yerden şunu yapın, bunu yapın değil. Hani olan bir olay olduğunda genç olsun ve oradaki kardeşimiz ne yapabileceğini hemen söylesin. Desin ki ondan sonra biz bunu yapıyoruz. Bu noktada Türkiye Diyanet Vakfı genç şeylerle özellikle yurt dışında, şimdi yurt içinde de başladık ki onun eksikliğini hissettiğimiz için güçleniyoruz şu anda. 149 ülkede başta kurban dağıtmak üzere iyilik paketleri, kültürel etkinlikler. Mesela çok Türkçe öğrenmek istiyor şu anda yani dış dünya. Yani hiç çok şaşıracaksınız mesela. Güney Amerika'daki birçok ülkede şu anda Türkçe öğrenmek isteyen acayip bir nesil var. Efendim bizim bir ekip geliyor, gençler. Nasıl da bulmuşlar Diyaneti diye. Başkanı gelmişler. Efendim işte biz İslam'ı sizin şeyinizle öğrenmek istiyoruz. Çağırın, nasıl konuşacağız bunlarla? Efendim İspanyolca bilen yok. Hemen işte o hamdolsun bak şimdi bir muhatibimiz İspanyolca eğitimine başladı. Çünkü İspanyolca öğrenme, yani İspanyolca'nın üzerinden öğrenmek isteyen var. Öteki türlü siz İngilizce'ye çeviriyorsunuz. İngilizce efendim İspanyolca çeviriyor. Hani ikinci, üçüncü dilde bayağı sıkıntı oluyor. Bunu görüyorsunuz şimdi. Faaliyet yapıldıkça alandan isteklerini hissediyorsunuz. Bazen bir kurban eti dağıtırken işte kardeşimiz işte yanında Kur'an getirmiş. Efendim işte ilk zaten öyle çıktı. Kur'an getirmiş. Şey soruyor oradaki çocuk. Bu ne diyor? Kur'an diyor. Nasıl Kur'an? İşte böyle Kur'an diye görüyor, sayfanı görüyor, okumaya başlıyor. Hafız çocuk. O luhlarla ezberlemiş. Yani hayatında hiç Kur'an görmemiş. Hayatında hiç, yani Kur'an hiç görmemiş yani. Ondan sonra neyse ona hediye ediyor. İşte o da babasına götürüyor işte bak Kur'an diye. Köylü duyuyor. Bütün herkes artık ziyarete geliyor. Kur'an ziyaretine. Hani bu bizim hediyem Kur'an olsun da böyle çıktı. Şu anda 1 milyon küsür Kur'an dağıtmamızın sebebi bu oldu. Mushaf'ı bizim Kabe'yi ziyaret eder gibi ziyaretleri var. Çünkü biz belki bizim için çok şey anlam ifade etmiyor. Şimdi her camide Kur'an-ı Kerim var. Herkesin evinde okusak da okumasak da Kur'an-ı Kerim var. Öyle gibi zannediyoruz ama orada hani Kur'an'da tabii diğer şeyler de yok. Yani hiçbir kitap yok. Öyle bir dünya var. Mesela o luh, ben gördüm onu luhu. Şimdi hoca yazıyor. Onu ezberliyorsunuz. Biraz sonra siliyor size onu. Siliyor. Artık onu ezberde kalması lazım. Bunu gördüğünüz zaman siz artık dayanamıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya burada Kur'an gitmesi lazım, etmesi lazım. İşte bazen vakıf kendi inisiyatifinde hizmet politikası belirliyor. Bazen de ihtiyaçlar sizi, hizmet politikanızı değiştirebiliyor. Mesela şu an İdlib'le ilgili müthiş bir şekilde politika değişikliğine gidildi. Ne yapıldı? Artık 4 milyon insan birikti şeye, İdlib'e. İdlib'e çok insan birikti. Bu insanlar da bu tarafa göç yaparsa müthiş şekilde sıkıntı olacak. Ne yapmak lazım? Bunların artık siz artık göç değil artık eviniz olduğunu hissettirmeniz lazım. Ne yapıldı? Piket ev yaparak acilen. Acil piket evler yaparak artık siz artık kalıcısınız. Burada olacaksınız dendi ve hamdolsun vatandaşımız da büyük bir teveccüh gösterdi ve oralara gerçekten biz son bu yıl itibariyle müthiş yardımlar yaptık. Yani şunu söyleyebilirim, bu pandemi döneminde vatandaşımızın hayır hasenat şeyi arttı. Mesela biz normaldeki su kuyumuzun belki 4-5 katı su kuyusu açtık. Şu 3 ay içerisinde 111 tane su kuyusu açtık. Bu da çok su kuyusu açıyorsunuz ki. Ya vatandaş diyor ki ya şimdi geçen Ramazan başladı zaten o. Şimdi bizim efendim işte önümüzde su var. Şeyi görüyor orada televizyondan susuz. Ya bunlar susuz nasıl oruç tutuyor ya? Niye onların suyu yok ya? Bizi sorguluyor. Niye oraya gitmiyorsunuz ve diye.
Aslında en dar dönemimiz belki pandemi dönemi.
Tabii hani tabii.
İnsan darlıkta vermeyince genişlikte vermez.
Hani esnafımız zor onun durumda, gibi. Vatandaşımız zor durumda. Hakikaten hani gerçekten çok zor durumda vatandaşımız. Ama kendisinden çok çok daha zor ve sıkıntılı da olanı görünce dayanamıyor. Cebindekinin şeyini belki cebindekini veriyor. Ben bunu şeye bağlıyorum. Birçok programda bunu ifade ettim. Önemsiyorum ben bunu. Şimdi bu topraklar tabii ki Allah razı olsun Melikşah'ı da bugünlerde izliyoruz ya. Nizam-ı Mülk medreseleriyle bir medrese geleneği oluşmuş bizde. O medresede tabii ki biz yani Arapların haricinde Arapçayı öğretmekle ilgili bir dünya oluşturmuşuz. Bunu niye öğretmişiz? Kur'an'ı ve hadisleri çok iyi anlayalım diye bir medrese oluşturmuşuz. Hani öyle bir geleneğimiz var. Bu geleneğimizde de sizin ilk öğrendiğiniz kelime ve siga, 24 siga ne? Nasara. Bakınız biz fiili nasara ile çekiyoruz. Nasara yansuru. Ensar yani. Yardım etme fiili üzerinden çekiyorsunuz.
Evet.
Yani çok küçük yaşlardan itibaren sizin eğitim sisteminizin oturduğu yer nasara. Mesela gidin bunu bir Lübnan'da, efendim Arabistan'da, Mısır'da, farklı ülkelerde Arapça öğrenme kitapları açarsınız. Onlar da şeyi nasara yazmaz. Farklı fiiller üzerinden örnekler verir. Ama bizim medreselerimizde, yani bizim altyapımızda nasara fiili bu boşuna olan bir şey değil. Hani bu millete hedef gösterilmiş.
Evet,
yani siz yardım edeceksiniz. Siz yardım edensiniz. Yardım edicisiniz. Hatta bizim milletimiz ne yapar? Yapar. Hadi nasıl yardım edeyim derdine düşer. Yani kendisinde ihtiyaç olsa bile yardım eder. Bu bizim artık derler ya bizim kodlarımıza, gen kodlarımıza girmiş diye ben
Hocam,
düşünüyorum.
Hocam baktığımız zaman şimdi çok güzel bir yere değindiniz. Selçuklu'da işte Nizamülmülk'ün ardından işte bu tarz şeyler, yardımlar vesaireler
vakıflardan
gelişti ama vakıflar Osmanlı döneminde butik yapılanmalarıyla birlikte,
tabii,
butik vakıflarla birlikte çok farklı bir dönem yaşadı. Biz de dönüp okuduğumuz zaman, baktığımız zaman böyle hayretle karşılıyoruz. Ne kadar ince vakıflar kurulmuş diye. İşte göçmen kuşlarla ilgili Leylekler Vakfı, işte evlenemeyecek yetim çocuklar, yetim kızlarla ilgili çeyizlik vakıfları,
tabii.
Çocukları pikniğe götürme vakıfları, parasını kaybeden çocuklarla ilgili, evet, işte kurulan vakıflarla onların zararlarının tazmin edilmesi.
Çalıştığınız yerdeki eşyaları zarar verdiğinizde.
Tabii değerli eşyaların kırılması.
Yani bir nevi sigorta, manevi sigorta oluşturmuşlar.
Bu tarz butik yapılar işte ne kadar incelik.
Hayatın içerisinde ve çok insani. Hani çok insani, tabiatla savaşmayan. Tabiatla iç içe olmayı başaran vakıflara tabii öyle.
Ama bunların işte geldiği yerde şey olarak görüyorum ben, biraz vakıf insan. İşte Hazreti Peygamber döneminde yaşamış Ebu Hureyre ama yani sahabe olarak kalmamış, yani yetinmemiş bununla. İşte en fazla hadisi rivayet etmiş.
Tabii.
Öyle ki kedilere babalık yapmış ve Allah Resulü bir gün görüyor. Diyor ki sen diyor kedilerin babasısın ya. İsmini unutuyoruz biz sonra Ebu Hureyre'nin.
Tabii.
Yani bu yaptığı şeyden dolayı, kedilere babalığından dolayı, vakıf insanı olmasından dolayı.
Hı hı.
İşte bu incelik tekrar geliyor. Nizamülmülk'te bizim nesara fiilini çekmemizi işte sağlıyor.
Ve hedef gösterir.
Osmanlı döneminde.
Dünyaya yardım eden olarak geliyorsunuz siz.
Aynen öyle hocam.
Hani ne kadar zor zamanda da olsanız yani ilgisiz kalamıyorsunuz. Yani şimdi Afrika'daki bir insanın sıkıntısından dert ediniyorsunuz. Dünyada hiçbir bir millet böyle bir dert edinmiyor. Veya Arakan'dakini dert ediniyorsunuz. Şimdi Karaçi'ye gitmiştim ben. Arakanlılar, orada 3 milyon Arakanlı var. Orada bir yaşlı birisi konuşmasına, benden önceki konuşmasına onu ifade etti. Dedi, Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Türkiye Diyanet Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şunun için diyor, yardımlar tatmin yapıldı. Allah razı olsun diyor. Ama bize yeniden insan olduğumuzu hatırlattığınız için. Yani biz insan olduğumuzu unutmuştuk diyor. Hani o kadar çok başımıza şey sıkıntılar gelmeye başladı ki. Ya yani insan olsak herhalde bunlar olmaz diye düşünüyorduk. Ama siz gelerek bize yeniden ümit verdiniz. Biz yeniden insan olduğumuzu hatırladık. Hani insan olduğunu unutmuş insan. Hani bu dünya bize bu muamele yapıyorsak demek ki biz insan değiliz. Hani insan olsak hani merhamet ederler, bir şey yaparlar diye. Demek ki insan değiliz diye o tarz şeye gelmişler. Hani hayatlarındaki o sıkıntının, derdin artık kendilerinden olduğuna, bir kaderlerin olduğuna inanmaya başlamışlar. Bu da çok kötü bir şey. Yani umudu kaybetmek çok kötü.
Evet.
Bir de belki son, herhalde bitiyor gibi yüzlerinize bakıyorum.
Evet. Yavaş yavaş.
Bir de şunu unutmayalım. Yeni, yani bizim nesil belki biraz bilir ama yeni nesil bilemeyebilir. İnsanların köydeki fakirliğiyle şehirdeki fakirliği çok farklıdır. Hani köydeki fakirliğinde sadece belki biraz yokluk çekersiniz. Belki biraz açlık çekersiniz. Yani devamlı belki olmaz ama şehirdeki fakirlik insana insanlığını bir getirebilir yani. Şahsiyetinizi, hani birçok şeyinizi kaybedebilirsiniz. Allah o yüzden yani şehirdeki insanın fakirlikle imtihan etmesin.
Amin.
Allah razı olsun.
Yoklukla imtihan etmesin. Aman ha, herkes komşusuna baksın yani. Acaba iftar sofrasında iftara açacak bir yiyeceği var mı yok mu? Utanabilir, söyleyemeyebilir.
Evet.
Mutlaka bir baksın yani. Herkes yakın komşusuna, akrabasına. Herkes yakın akrabasına, herkes kendi akrabasıyla ilgili ufacık bir hamle yapsa Şu andaki durumdan daha önemli. Niye Allah Teala zekatı hemen en yakınınıza verin diyor. Herkes zekat verdin, etrafına baktın, eşin, dostun, komşun tamam iyidir. Ondan sonra devamında bir tık o tek taraflara yolla. Ama etrafındakilere önce bakalım. Birbirimizi öyle destekleyelim. Kızabiliriz, küsebiliriz. Ya işte benim kardeşim öyle, benim şeyim böyle falan diyebiliriz. Ama zekatla onu, o şeyi kaldıralım. Efendim, kızdığınız insana zekat verilmeyecek diye bir şey yok. Daha çok verin. Kızdığınız insana daha çok verin.
Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımızda bu akşam İhsan Açık hocamız, Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı konuğumuzdu. Aslında biz asıl Diyanet Vakfı'nı konuşacaktık ama hocam o kadar böyle gençlikle alakalı aşklı.
Yok, şöyle hazırladığımız soruların cevaplarını bir nevi verdi hocamız. Neredeyse soruları sormadan vermiş oldu.
Soruları sormadan ama yani vakfı neredeyse konuşamayacaktık.
Abi gençlikle alakalı o kadar aşklı sorular, yüzünüzde sorular vardı, ben hissettim.
Allah razı olsun.
Eyvallah. Çok belli ediyorsunuz.
Kalpten kalbe. Eyvallah. Çok ben istifade ettim. Çok güzel bir akşam oldu bizim açımızdan. Allah teşekkür olsun, ediyoruz dinleyicilerimiz adına.
Hocam son olarak var mı söylemek istedikleriniz?
Ya son söz söylememiş olalım.
Eyvallah.
Devam edelim.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun.
Bekleriz o zaman. İkinci programın sözünü almış olduk mu böylece?
İnşallah. İnşallah. Eyvallah.
Kıymetli gönül dostları, Erkan Radyo'da Hasbihal programımıza kulak verdiniz. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık hocamız, ağabeyimiz bizlerle birlikte oldu. Çok hoş bir muhabbet gerçekleştirdik kendileriyle. Ramazan'ın bu ilk cumasında kendisi bizlere çok güzel bilgiler aktardı. Efendim, bir başka programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.
Aleyküm selam.